Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Muhterem dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرُ الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Haban 1401 Hicri Kameri 2 Rebiyusani 1443 ve miladi 28 Ekim 2022 Cuma.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İran'daki terör saldırısını kınayarak saldırıda hayatını kaybedenlerle Allah'tan rahmet, yaralara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Reisi Amerika'nın insan haklarının savunucusu olamayacağını belirtti. Yargı ve yürütme erkleri başkanlara terör saldırıyı kınadılar. Terör cinayetinin faillerinin İran'ın birliğini hedef aldığı belirtildi. Putin, Batı ve General Süleymani terörünü eleştirdi. Bartın'daki maden faciasında 25 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Ve Irak parlamentosu El Sudani hükümetine güven oyu verdi. Şimdi haberler.
İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Hamene'yi İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şahçırak türbesini düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir mesaj yayınladı. Ayetullah Hamene'nin mesajında Kutsal Şahçırak türbesindeki onlarca masum erkek, kadın ve çocuğun şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan saldırı bizi derinden üzdü. Suçun failleri mutlaka cezalandırılacaktır. Fakat Ehl-i Beyt türbesine yapılan bu saygısızlık ve sevdiklerini kaybedenlerin acısı bu felaketlerin kökünü araştırmak ve ortadan kaldırmaktan başka bir şekilde telafi edilmeyecektir ifadeleri kullanıldı. İslami Kalabı rehberi mesajın bir başka bölümünde saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı IŞİD'in bir destekçisi olan Amerika'nın insan haklarını savunma iddiasında bulunamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı dün Tahran'ın batısında Zancan eyaletinde düzenlediği ziyarette Şahıçırak aleyhisselam türbesindeki terör saldırıyı kınayıp IŞİD terör grubunun bu rezil ve habis eylemi üstlendiğini işaretle IŞİD'i kimlerin ürettiği, kimlerin bu terör grubunu desteklediğini ve bölge halkının üzerine saldığı sorusunu sorarak bugün İran ve dünyanın özgürlükçü halkının sorusu şu: Amerikalılar resmen IŞİD'i kurduklarını itiraf ederken nasıl ve hangi yüzle insan haklarını savunduklarını iddia ediyorlar dedi. Reisi şöyle devam etti: Düşmanlar kendilerince İran milletinin bağımsız olmasını ve ilerlemesini istemiyorlar. Ancak İran milleti aziz ve gururlu olmaya, kendi ayakları üzerinde durmaya ve zorba sistemin yükü altında kalmamaya karar vermiştir. Bu savaşta zaferin büyük İran milletine ait olduğundan şüphem yok.
İran Yürütme ve Yargı Erkileri Başkanları Fars eyaletinde Şiraz kentinde Şahçırak aleyhisselam türbesinde yaşanan terör cinayetini kınarken olayın faillerinin cezalandırılacağını belirttiler. İran'ın bildiğine göre İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Şahçırak Hazretleri türbesinde yaşanan terör saldırıları esef terör saldırıdan esef duyduğunu belirterek Ahzab savaşına ve düşmanların çok yönlü saflaşmalarını hatırlatan, son günlerde onlar tüm güç ve kapasiteleriyle uğursuz hedeflerine ulaşamadılar, fakat bu kez tekvirci teoristler gibi mazlum, savunmasız ve dindar insanlara ateş ederek onları öldürdüler ve kin ve düşmanlıklarının temelinde halkın dini olduğunu gösterdiler dedi. Galibaf bu yürek burkan trajedinin geçtiğimiz haftalarda huzursuzluk yaratan ve düşmanın komplolarına zemin hazırlayan herkese bir ultimatum olduğunu vurgulayarak güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin bu kanlı olayın faillerini ve azmettirenlerini ciddi şekilde tespit etmesi gerekiyor dedi. Yargı Erkibaşkanı Gulam Hüseyin Mohsenece'yi de Şah-ı Çırak Aleyhisselam Türbesi'nde paralı teoristlerce ziyaretçilerin şehadeti için taziyede bulunarak devrimci ve ileri görüşlü İran milletinin şer düşmanlarının kim ve düşmanlığı öyle ki ülkenin güvenliğine karşı komplolarını gerçekleştirme yolunda bu kez Ahmet Bin Musa'nın türbesinin ziyaretçilerine düşmanlık oklarına hedef aldı dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı yaptığı açıklamada Şah-ı Çırak Türbesi terör faillerine karşılık kararlı şekilde karşılık vereceğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Muhbir dün Şiraz Havaalanı'na indiği sırada yaptığı açıklamada nizam güvenliğinin tartışılmasının söz konusu olamayacağını ve şimdiye kadar bu konuyu alaya alanın pişman olduğunu söyledi. Muhbir Şah-ı Çırak terör olayına işaretle bu insanlık dışı korkunç cinayete kesin ve sert karşılık verileceğini söyledi. Muhbir, dalbudakla ilgilenmediklerini, olayın köklerine karşı kesin karşılık verileceğini işaretle, olayın bir kez daha tekrarlanmasının kimsenin düşünemeyeceği şekilde telafi edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Şah-ı Çırak Aleyhisselam Türbesi'ndeki terör saldırısının boyutlarını incelemek üzere dün Şiraz kentine gitti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dini ve mezhebi azınlıklar ve etnik gruplardan sorumlu yardımcısı yaptığı açıklamada Şiraz terör cinayetinin her zaman İran'ın hangi mezhep, din ve etnik gruplardan olan İran'ın çoğulcu halkının vahdetine hedef alarak onları ayırmak isteyen ana faillerinin çaresizliğini gösterdiğini söyledi. İnanan bildiğine göre Mamusta Abdülselam Kerem'i Şah-ı Çırak Aleyhisselam Türbesi'ndeki terör olayıyla ilgili dün yayınladığı bildiride şöyle dedi. Masum vatandaşlara, kadınlara ve çocuklara ateş açan bu teröristler İslam-ı İran'ın birlik saflarında her zaman fitne ve bölünme yaratmaya çalışmışlardır. Aslında halkı birbirine düşürmeye çalışıyorlar ve bugün yüzlerce medyada İran halkına karşı insan haklarını savunuyormuş gibi yapan aynı yalancıların ve küzlülerin emirlerine dinliyorlar. Fakat uygulamada savunmasız halkı katliam ediyorlar. Mamusta Kerim'i şöyle devam etti. Şiraz terör cinayeti her dinden, mezhepten ve etnik kökenden olan İran'ın çoğulculuğuna rağmen her zaman birliğini hedef almaya çalışan ve İran'ın güzel gökkuşağın renklerini ayırmaya çalışan ana faillerinin çaresizliğini göstermektedir. Ama onlara inat bu cinayetin şehit kanları İran halkının vahdetini her zamankinden daha fazla pekiştirerek teoristlere ve destekçilerine zillet nasip edecektir.
İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Ofisi'nde Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, İran halkının teröristlere barınak, malzeme ve motivasyon sağlayan ülkelerin rolünü ve sorumluluğunu unutmayacağını söyledi. Ali Bahreyni dün Hazreti Şah-ı Çırak aleyhisselam türbesindeki terör saldırı ile ilgili paylaştığı tweet mesajında tüm İranlıların Şiraz terör olayı kurbanları için yaslı olduğunu yazdı. Bahreyni şöyle devam etti. İranlılar teröre karşı birlik içindedir ve teröristlere barınak, malzeme ve motivasyon sağlayan ülkelerin rolünü ve sorumluluğunu unutmazlar. Şu ana kadar Rusya, Çin, Türkiye, Pakistan, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Mısır, Venezuela, Umman, Suriye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya ülkeleri Hazreti Ahmet bin Musa Aleyhisselam'ın Şiraz şehrindeki kanlı terör olayına tepki göstererek faciayı kınadılar.
Avrupa Birliği Şiraz'ın Şah-ı Çırak Aleyhisselam Türbesi'ne yapılan terör saldırısını 24 saat gecikme ile kınadı. İran'ın bildiğine göre Avrupa Birliği'nin dış politika sözcüsü Pete Stano, Perşembe akşamı Hazreti Şah-ı Çırak Türbesi'ndeki terör saldırıyı kınarken yayınladığı mesajda, IŞİD'in üstlendiği bu saldırının teröristlerce masum insanların hedef alınan olayların bir diğer örneği olduğunu belirtti. Avrupa Birliği dış politika sözcüsü ayrıca terör olayı kurbanları aileleriyle acılarını paylaştığını belirtti.
İran-Almanya Dışişleri Bakanı'nın tutumuna tepki olarak ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Mutzel, Almanya Dışişleri Bakanı'nın müdahaleci tavırlarına tepki olarak Bakan Yardımcısı Ali Bakri tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bazı Alman yetkililerinin İran'da kargaşaları kışkırtma ve yasaları ihlal etmek konusundaki beyanlarına dikkat çekilen açıklamada, bu gibi sorumsuzca açıklamaların uluslararası hukukun ilkelerine ve iki ülkenin tarihsel ilişkilerine aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Bakan Yardımcısı Bakeri, İran'ın barışçıl toplanma hakkın dahil insan haklarına riayet konusuna özen gösterdiğini, bazı Batı ülkelerinin yasa dışı müdahalesinin bu barışçıl toplanmanın isyana ve şiddete dönüşmesine neden olduğunu ve barışçıl toplanma hakkına zarar verdiğini, toplum düzenini bozarak tüm vatandaşların güvenliklerini tehlikeye attığını ifade etti. Bakri ayrıca tekfirlilerin Şah-ı Çırak Hazreti Türbesi ziyaretçilerine silahlı terör saldırısına işaretle benzer terör olaylarını şiddet ve kargaşa eylemlerinin devamında olduğunu ve maalesef bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın bunu destekleyerek kışkırttığını söyledi. Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran'ın görüşlerini ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.
İslami Tebligat Teşkilatı Koordinasyon Konseyi İran'ın gayretli halkını bu hafta dini ve siyasi cuma namazı ardından yürüyüş yaparak Amerikan ve Siyonist çetelerin komplolarına karşı kin ve nefretlerini göstermek için yürüyüş yapmalarını istedi. Konsey Şah-ı Çırak Aleyhisselam Türbesi'ndeki korkunç kanlı saldırıyı kınarken şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılara acı şifalar dilerken İslam İran'ın azimli halkından ibadi ve siyasi cuma namazı ardından ülke çapında yapacakları protesto yürüyüşüyle Amerikan ve Siyonist çetelerin komplolarına karşı kin ve nefretlerini göstermek için yürüyüş yapmalarını istedi. Konsey tarafından yayınlanan bildiride İran halkı düşmanlar, son kargaşalar ve ülkeyi güvensizleştirme projelerinin devamında bir diğer korkunç cinayet işleyerek Ahmet bin Musa'nın Mutahhar Türbesi'nde onlarca mazlum ziyaretçi kana buladılar dedi.
Rusya Devlet Başkanı yaptığı konuşmada Batı'nın uluslararası meselelerdeki ikili tutumunu eleştirdi. Valdai konferansında konuşan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin şöyle konuştu. Batı medeniyet iddiasında bulunuyor ancak oyunun kurallarını çıkarlarına göre değiştirir. Ukrayna'da bir darbe yaptı ve General Kasım Süleymani'ye suikast düzenledi. Sputnik'in bildirdiğine göre Putin şöyle devam etti. Onlar General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlediler ve itiraf ettiler. Bu nedir? Nerede yaşıyoruz? Vicdanlarını tamamen kaybetmişlerdir. Rusya Devlet Başkanı Batılıların ekonomik savaşlar başlattığını vurgulayarak şöyle dedi. Ülkeleri kuşatıyorlar, darbeler yapıyorlar. 2014'teki bu darbelerden biri Ukrayna'da bir felakete neden oldu. Batılılar bu darbeyi desteklediler ve bu darbe için ne kadar para harcadıklarını açıkladılar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Örneğin Komutan Süleymani'ye suikast düzenlediler. O bir ülkenin resmi makamıydı. Onu üçüncü bir ülkenin topraklarında öldürdüler ve itiraf ettiler. Nerede yaşıyoruz?
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hint Okyanusu Kıyıları Derneği İORA'nın İranlı kadınların göz kamaştıran başarıları ile tanışması gerektiğini söyledi. İran'a bildiğine göre NCE Hazali İORA Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin kadın ve aile alanındaki başarılarına değinerek İranlı kadınların mühendislik, doktorluk, sağlık ve ticaret gibi birçok alanda başarılı ve güçlü olduklarını söyledi. Hazarlı İran'da yaşam umudunun 78'de ulaşanı, bunun ise diğer ülkelere göre dikkate değer olduğunu ve büyük artış saydığını belirtti. Hint Okyanusu Kıyıları Derneği Genel Sekreteri Salman El-Ferisi, İran'ın IOA alanındaki çalışma süreci, özellikle IOA, kadınları ekonomi güçlendirme çalışma grubu faaliyetlerine takdir ederken, İran'ın bu çalışma grubunun başkanlığını üstlendiğinden beri aktif ve planlı bir şekilde çalışanın ve çok etkili 3 web semineri düzenlediğini, bu aktif varlığının da devam edeceğini umut ettiklerini söyledi.
Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin soruşturmada 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı bulunanlar arasında işletme müdürü ile müessese yöneticileri de bulunuyor. Cartier, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendisler de gözaltına alınanlar arasında. Şüpheliler taksirle 41 kişinin ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına sebep olmakla suçlanıyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaşanan çatışmada 3 PKK'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Tunceli'de 548 personelin ve 44 operasyonel timin katılımı ile Eren Abluka Sonbahar Kış 4 operasyonunu başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksatıyla Eren Abluka Sonbahar Kış 4 operasyonu başlatıldığını belirtti.
Iraklı parlamenterler Başbakan Muhammed Şia el-Sudani'nin hükümetine oy çoğunluğu ile güven oyu verdi. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Raşid, Irak'taki Birleşmiş Milletler Misyonu Başkanı Cenin Plaskart, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zidan ve diğer üst düzey Iraklı yetkililer parlamento oylamasına hazır bulundu.
Rusya ve Siyonist rejim İsrail'i Ukrayna'ya silah gönderme kararına karşı bir kez daha uyardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Tahran'ın Ukrayna Savaşı'na İran İHA'larının gönderildiği iddialarını reddetmesi konusunda. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, çarşamba günü Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Maki ile görüşmesinin ardından Tahran'ın Ukrayna'nın İranlı İHA'lar ile ilgili iddiaların incelenmesi için hazır olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, Belaruslu mevkitaşı ile ortak basın toplantısında Tahran'ın böyle bir iddiayı ciddi bir şekilde reddettiğini de vurguladı. İran Dışişleri Bakanı pazartesi günü Asya ve Pasifik Haber Ajansı Teşkilatı OANA üyeleriyle yaptığı görüşmede Ukrayna ile ortak bir toplantıda insansız hava aracı satışı iddiasını araştırmaya hazır olduğunu belirtti ve şunları söyledi. Ukrayna ile savaşta kullanılacak silah veya insansız hava aracı diye bir mesele söz konusu değil. Rusya'ya böyle bir silah vermedik, vermeyeceğiz de. Dışişleri Bakanı, geçmişte Rusya'dan silah aldık ve alıyoruz. Rusya'ya belli imkanlar da sağladık. Ukrayna'daki savaşa karşı ilkeli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Hem Rusya'daki savaşa hem de Ukrayna'daki savaşa karşıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşması için herhangi bir silah vermedik. İran'ın Ukrayna savaşında İHA'lar da dahil olmak üzere Rusya'ya silah vermemekte ısrar etmesine rağmen bu yöndeki iddialar tekrarlanıyor ve doğal olarak Tahran'a yönelik baskıların arttırılması doğrultusunda değerlendirilebiliyor. Özellikle bu alanda İranlı ve Ukraynalı uzmanlardan oluşan ortak bir toplantı yapmaya hazır olduğunu duyurmasına rağmen bu propagandif çalışmalar devam etmekte. İran Dışişleri Bakanı, İran ve Ukrayna ordusu ve uzmanlardan oluşan bir ekibin ortak bir toplantı yapmasına hazır olduğunu, ayrıca Ukrayna'nın elindeki tüm kanıtları sunmasına gerektiğini net bir şekilde belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca Rus yetkililer Ukrayna'ya yönelik kullanılan silahların Rus olduğunu vurgulamışlar ve İran'dan Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere herhangi bir silah almadıklarını belirtmişlerdir dedi.
İran'ın olumlu ve yapıcı duruşuna rağmen Ukrayna tarafı İran tarafının da iyi niyetine bakmaksızın herhangi bir olumlu adım atmayı reddetmiş ve sadece iddiasında ısrar etmiştir. Ukrayna'nın bu iddiası batırıların İran'a yeni yaptırımlar getirmesi için bir bahane haline geldiği de unutulmamalıdır. Başta Amerika olmak üzere Ukrayna ve Batılı ülkelerin yetkileri son günlerde Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına saldırmak için kullandığı insansız hava araçlarının İran tarafından yapıldığını iddia etti. Bu bağlamda 20 Ekim Perşembe günü Avrupa Birliği İran insansız hava araçlarının Ukrayna'da bulunduğuna dair kanıtlanmamış iddialara dayanarak İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan Avrupa Trokyası, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda İran yapımı İHA kullandığına ilişkin kanıtlanmamış iddiaları tekrarlarken, Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta, Birleşmiş Milletler'e bunun Güvenlik Konseyi kararının bir ihlali olup olmadığını araştırmasını istedi. Bu propagandif çalışmaları Amerika'nın İran'a yönelik içi boş açıklamalara eşlik etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price birkaç gün önce İran ve Rusya hakkında yeni bir iddiada bulunmuştu. Price, Kırım'da bulunan Rus askeri personelinin İran İHA'larını uçurttuklarını ve bu İHA'ları da aktif olarak Ukrayna'ya saldırmak için kullandıkları söylenebilir dedi. İran İslam Cumhuriyeti bu iddiaları defalarca reddetti ve bunları Batı'nın İranofobi doğrultusunda yürüttü, psikolojik ve propaganda savaşının bir parçası olarak değerlendirdi. Aslında Batı'nın bu iddiaların hiçbir dayanağı yoktur ve Batılılar bu konuda bilinçli olarak algı operasyonu yapmaktadırlar.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kazakistan'da Cumhuriyet Günü'nün kutlanması ve yeni değişiklikleri ile ilgili. Üç yılın ardından 25 Ekim günü Kazakistan'da Cumhuriyet Günü olarak kutlanmaya başlandı. 25 Ekim günü Kazakistan Cumhuriyeti günü olarak bilinmektedir. 2009 yılından itibaren düzenlenmesi durdurulan Cumhuriyet Günü, Temmuz ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in inisiyatifiyle tekrar ulusal bayramlar ve tatiller listesine yerleştirildi. Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kurumu ikametgahı karşısındaki Cumhuriyet Günü töreninde yaptığı konuşmada, 25 Ekim 1990'da Kazakistan hükümetinin kuruluşu bildirgesi onaylandı. Bu da Kazakistan'ın bağımsızlığının ilk adımıydı dedi. Tokayev aynı zamanda Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bu belgenin onaylanmasındaki önemli rolüne de vurgu yaptı ve bu işin önemli olduğunu belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın vurgusuna göre Cumhuriyet Günü, Astana hükümetinin bağımsızlık ve egemenlik ve devletçilik yolunda tarihi adımların sembolü olarak görülmelidir. Orta Asya'nın en büyük ülkesi olan Kazakistan, bu bölgede özel jeopolitik ve insani coğrafya özelliklerine sahiptir. Kazakistan, Tacikistan dışında diğer 3 Orta Asya Cumhuriyeti, Rusya, Çin ve Hazar Denizi ile ortak bir sınırı paylaşıyor. Bu özellikler bu ülkenin önemini arttırmıştır. Bu yüzden birçok bölgesel ve küresel egemen ülkenin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek ve bölgede ve dünyada daha fazla varlık göstermeye çalışıyor. Orta Asya bölgesinin özellikleri, Orta Asya'daki küresel emperyalizm ve uluslararası siyonizm ile ilgili birçok akımın çok aktif hale gelmesine neden olmuştur.
Daha önce yabancı akımlara yakınlığı nedeniyle Kazakistan'ı zor bir durumda bırakan ve yaklaşık 30 yıl sonra nihayet 2019'da iktidara güvendi, Kişi Kasım, Cömert Tokayev'e devreden Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev garip siyasetler uygulamaya başlamış ve başkentin ismini bile kendi ismi olarak değiştirmişti. Ancak Kasım Cömert Tokayev'in Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasıyla birlikte bu ülke birçok tehlikeli krize geride bırakırken artık köklü değişikliklerin ve önemli siyasi ve ekonomik reformların eşiğindedir. Gerçek şu ki Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev itirazları ve uluslararası siyonizme yaklaşma arzusu nedeniyle Batı ile yakınlaşma ve Rusya'dan uzaklaşma arzusu ile bu ülkenin iç sorunlarının birçoğuna sebebiyet vermiştir. Sadece bir örnek olarak Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in eski danışmanı Yarmuhammed Irsbayev'in ihtiraflarından bahsedebilirsiniz. Nazarbayev hükümetine bu güvenlik görevlisi geçen yılın Ocak ayında şöyle bir itirafta da bulunmuştu. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi yetkilileri bu ülkenin topraklarında tekfirci terörist eğitim kamplarının varlığını gizliyorlardı. Yarmuhammed Irsbayev ayrıca Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi dağlık bölgelerde terörist eğitim kamplarına saklamıştı. Aslında bu hükümet organına bu tür bilgiler verildi ancak hepsi Nazarbayev'e yakınlığı ile bilinen bu yetkililer bu konuları ifşa etmemeyi tercih ediyorlar dedi. Bu vahim ifşaata bu yıl Ocak aylarından sonra ülkenin yönetiminde kademeli olarak bazı değişiklikleri yol açan gerçeklerin sadece bir örneğidir. Kazakistan'ın 20 büyük kentindeki halk protestolarından sonra protestocuların saflarında yabancı akımların varlığını baştan kabul eden Kasım Cömert Tokayev, hükümetin Nursultan Nazarbayev'in ve tüm akrabalarının tüm ayrıcalıklarını kademeli olarak ortadan kaldırdı. Şimdi de Kazakistan'ın yabancı akımların Türkçülük, uluslararası siyonizme, küresel emperyalizmin kucağına düşmüş gibi görünen ve Rusya düşmanlığı nedeniyle çöküşün eşiğine gelen Nazarbayev kendi rızası ile önceki tüm pozisyonlarından ve ailesinden vazgeçmiştir. Öyle görünüyor ki Tokayev hükümeti Kazakistan'ı yabancı akımlar tarafından yok edilme uçurumundan kurtardı ve Orta Asya'nın en büyük ülkesinin halkı artık bu gerçeği fark etmiş durumdadır.
Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Umut Işığı ve Nura Giden Yol adlı programlarla devam edecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Haban 1401, Hicri Kameri 2 Rebiyüs Sani 1444 ve Miladi 28 Ekim 2022 Cuma. Müzik 41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Haban 1360'da İmam Hümeyni, Fahad'ın Filistin ile Siyonist İsrail arasındaki barış planına yönelik sert tepki gösterdi. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ve Mısır ile Gasip İsrail rejimi arasında Amerika'nın arabuluculuğu ile Camp David anlaşmasının imzalanmasının ardından bölgedeki satılmış rejimler Mısır'da hüküm sürdüren rejimin çizgisinde hareket etmeye başladılar. Arabistan'ın eski veliahtı Fahd bin Abdülaziz, 18 Murdat 1360'ta soykırımcı İsrail rejiminin resmiyete tanınmasını sağlayan ve İslam dünyasında bir takım muhalefetleri beraberinde getiren bir plan sundu. İmam Hümeyni bu plana gösterdiği tepkide şunları buyurdu. Sadat ve Fahd gibilerinin planlarının reddedilmesi bize ve her Müslümana vaciptir. Bu gibi planlar dünya mazlumlarının yararına değildir ve kınanması gerekir. Günümüzde en tehlikeli işlerden biri Camp David ve Fahad planlarıdır ki İsrail ve bu rejimin cinayetlerini teyit eder mahiyete sahiptir. Bu planlar ihtilaflara neden oldu ve İsrail'in yolunu açtı. İmamın bu yoğun tepkisi ve dünya Müslümanlarının imamın tepkisine verdikleri desteği Fahad planının birçok ülke tarafından reddedilmesine neden oldu. Sonraki yıllarda zaman işgalci Siyonist rejimin Filistinler hakkında taahhütte bulunmaya ve temelsiz iddialarından vazgeçmeye zorlayan bir planı kabul etmeye hiç de istekli olmadığını gösterdi. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Haban 1395'te Şii mezhebinin önde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Taki Tabatabai Kumi vefat etti. Hicri Şemsi 1301'de Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Ayetullah Kumi'nin babası olan ve yine taklit mercilerinden olan Seyyid Hüseyin Tabatabai Kumi, Rıza Şah'ın kadınlara tesettür yasağı getiren fermanına karşı çıkmasından dolayı İran'ı terk ederek Irak'ta sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldı. Seyyid Taki babasından temel bilgileri öğrenerek Irak'ta merhum Seyyid Muhammed Hadi Milani, Seyyid Abdülhadi Şirazi, Hüseyin Hilli, Muhammed Kazım Şirazi, Muhammed Ali Kazemeyni Burucerdi ve özellikle Seyyid Ebul Kasım Hoi'den feyiz aldı ve bilimin en üst mertebesine kadar yükseldi. ...117 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiüsani 1327'de İranlı alim ve müdahaleci Ayetullah Ali Fumeni Reşti şehit düştü. 20 yaşında bilgilerini arttırmak için Kerbela ve ardından Necef-i Eşref'e giden Ayetullah Ali Fumeni Reşti fıkıh ve felsefede doğruğa çıktı ve içtihat makamına ulaştı. ...91 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiüsani 1353'te İranlı ünlü alim Ayetullah Seyyid Musa Zerabadi Kazvini vefat etti. Bu önde gelen din alimi Meşruta hareketi sırasında ilk başta bu hareket taraftarıydı. Ancak Meşruta talepleri arasında bir takım sapkınlıkların ortaya çıkması üzerine bu hareketten ayrıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
İşsizlikte artış.
Milli Gazete.
Talip Geylan. Eğitim çalışanlarına insanca yaşam ücreti verilmeli.
Karar.
Madenlerde ihmal var, ölümler var, adalet yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 126 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde AKP'deki istifada başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP'nin ve ortağının arkasındaki halk desteği erimeye devam ederken, iktidar bloku partilerinin teşkilat kadrolarında peş peşe gelen istifalara AKP Şanlıurfa Milletvekili Fakı Baba'nın istifası da eklendi. Fakıl Baba 2004 yerel seçiminde AKP'den seçildi. Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'na bir sonraki 2009 yerel seçimlerde partisi tarafından aday gösterilmeyince bağımsız aday olmuş ve yeniden seçilerek şehir halkında hatırı sayılır bir desteğe sahip olduğunu ispatlamıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2015 seçimi öncesinde AKP onunla arayı düzeltti. Bunun üzerine bu partiden milletvekili adayı oldu ve seçildi. 2017-18 yıllarında da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı. Gelinen noktada AKP'den de milletvekilliğinden de istifa ederken siyasi ve ahlaki anlayışına uymayan bazı kişilerle artık birlikte olmayacak olmaktan mutluluğunu duyurdu. Kimi kastettiği sualini de içerisinde hırsızlık yapan var, malı götüren var, onun bunun malına el koyan var, adam öldüren var, tefeci var, kimi kastedeceğim diyerek cevapladı. Böylece seçim sürecinde AKP'nin meclis grubundaki ilk istifa ondan gelmiş oldu. Çoktandır AKP'li vekiller arasında giderek büyüyen bir rahatsızlık yaşandığını söyleyen kimi gözlemciler bu istifanın arkasının geleceğini, özellikle yılbaşından itibaren yoğun bir istifa trafiği yaşanacağını belirtiyorlar. Ama Fakı Baba'nın beklenmedik istifasında gafil avlanan parti yönetiminin onu izleyeceği tahmin edilen diğer vekilleri çok sıkı bir markaj ve abluka altına aldığı ifade ediliyor. Muhatabın durumuna göre ya rüşvet veya baskı ve tehdit yöntemleriyle vazgeçirilmek istenen vekillerin nasıl bir tercih ile yola devam edeceklerini süreç içinde göreceğiz. Haddi zatında bunca zamandır olup bitenlere hukuksuzluk, yolsuzluk, suistimal ve keyfiliklere duyarsız kalan, hatta alet olan vekiller seçime çok az bir zaman kala partileriyle yollarını ayırma kararı verdikleri takdirde bunun muteber olduğunu söylemek zor. Keza seçimde aday listelerine tekrar konulma ümitleri kalmadığını görenlerin bu duruma tepki olarak istifayı seçmelerinin de ama ülkenin tek adam rejiminden kurtulma mücadelesi verdiği kritik bir süreçte o rejime payanda olmaktan artık çıkmaları yönüyle bu kararlarının belki bir değeri olabilir.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 26 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Türkiye IMF'ye gider mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dalgalı kur politikası ani krizlerin önlenmesi için getirilmiş bir kur politikasıdır. Teorisinde kurları otomatik olarak dengeye getireceği savunuluyor. Dalgalı kur politikası özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kur dengesini sağlayamadı ve fakat ani krizleri önledi. Dalgalı kur politikasında devalüasyonu piyasa kısa veya orta vadede zamana yayarak yapıyor. O zaman da hükümetler siyasi maliyeti olan istikrar önlemleri almakta kayıtsız kalıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Krizin ömrü uzuyor ve bizde olduğu gibi ekonomik ve sosyal maliyeti artıyor. Dahası Türkiye'de henüz gayri safi yurt içi hasılada daralma olmadı ve fakat köprü ve yolların maliyetini gelecek bütçelere yayarak yüksek cari açık yoluyla kaynak kaybederek cari açıkları yüksek faizli dış borçla finanse ederek eksi reel faizle piyasayı canlı tutarak potansiyel büyümeyi bugünden kullandık. Avrupa, Rusya'dan aldığı doğal gaz yerine alternatifler ararken biz Rusya gazını Trakya'dan dağıtacağız diyoruz. Ama Avrupa almayınca kime dağıtacağız? Siyasi iktidar hep böyle kolay popülizm yaptıkça güven sorunu yaşıyoruz ve bu sorun da krizi derinleştiriyor. Göremediğimiz veya görmek istemediğimiz sorun bu gidişle İflasların artması, dış borçlarda tevrüt ve arkasından gayri safi yurt içi hasılada daralma riskinin yüksek olmasıdır. Türkiye bu yoldan erken seçim ile kurtulabilirdi ama yapmadık. Bugünkü iktidarın elinde tek seçenek kaldı IMF'ye gitmek. IMF'ye gitmeyi zorlayan şartlar her gün artıyor. Mevcut sorunlara ilave yeni sorunlar çıkıyor. Söz gelimi borsada yabancı payı %66'dan %33'e geriledi. Yabancılar Halkbank ve Vakıfbank hisselerinden tamamıyla çıktı. Ağustos 2022 itibariyle dış borç çevirme oranı arttı ve %217 oldu. Dış borç çevirme oranı belirli bir dönemdeki kredi kullanmalarının geri dönmelerini oranı olarak tanımlanmaktadır. Ağustos ayında geçmiş yıllarda dış borç çevirme oranı daha düşük idi. Hükümet içeride kredi şartlarını daralttıkça firmalar yüksek faizle dış borçlarını yeni dış borçla kapatıyorlar. Yüksek faiz dış borç stokunun maliyetini arttırıyor. Yüksek sesle söylenmelidir ve fakat Batı Türkiye'nin IMF'ye gitmesini ister. Eylül ayında Türkiye'ye gelen bir Amerikalı profesör Cumhurbaşkanı'na IMF'ye önerdiğini söyledi. IMF'nin görevi bir ülkede olası veya yaşanan krizlerin diğer ülkelere yayılmasını önlemektir. Bunun için acil kredi verir ve standby düzenlemesiyle istikrar programı yapar. 2001 yılında Türkiye IMF'nin güçlü ekonomiye geçiş programı ile enflasyonu yendi ama tarım destekleri de aynı program ile daraltıldı. Bugünkü şartlarda siyasi iktidar seçime kadar maliyeti ne olursa olsun döviz bularak günü kurtarmak isteyecektir. Çünkü IMF'nin getireceği istikrar programı halkın kemer sıkmasına ve iktidarın oy kaybına neden olacaktır. Ancak eğer Türkiye dış borçlarında temerrüde düşerse dolar 50 liraya çıkar ve daha ağır bir ekonomik bunalım yaşarız. O zaman da iktidar ayakta bile kalamaz.
Özden Akgüç 26 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP oyu yanılgısı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP'nin oyu yeterli değil ancak muhafazakar kesimden de oy alarak seçim kazanabilir. İlkeler esnekleştirilmeli, geçmişte de bazı hataları yapıldı, kabul edilerek AKP'den kopan seçmen kitlesine yaklaşılmalıdır. Bu sav nedenle geçerli irdelemek gerekir. CHP 1950-1980 döneminde 8 seçimde 3 kez birinci parti olmasına karşın ancak koalisyonlarla ortak yönetimle hükümet kurabilmiş, tek başına iktidar olamamıştır. Kaldı ki 1957 seçimi de DP'nin kazandığının ilan edilmesine karşın şaibelidir. Seçimde muhalefet DP'den daha fazla oy almıştır. Seçimde CHP'nin de oyu %40.6 düzeyindedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
CHP'nin seçim kazanmasına karşın tek başına iktidar olmaması o dönemlerin seçim sisteminin etkisini de taşır. CHP %41.4 oranında oy aldığı seçimde dahi tek başına iktidar olamamıştır ama seçim sisteminde ayarlama yapılarak %34 oy oranı ile AKP'nin iktidara gelmesi sağlanmıştır. Seçim sistemi 1980 öncesi gibi kalsaydı AKP'nin tek başına iktidara gelmesinin uzun süreli iktidarda kalmasının olanağı olmazdı. Yeni CHP söylemi de yıllarca bu partiye oy vermiş kişi ve kesimlerde soru işaretleri yaratmıştır. Günel Altıntaş, Cumhuriyet'in ciddiyet sayfasında CHP artık eski CHP değilse oyumuzu kime vereceğiz sorusu ile gündeme gelmiştir. Parti başkanlarının, politikacıların geriye oy itme etkileri rakiplerin ileri gitmesini sağlar. Su üzerinde hareketi sağlayan suyun itme gücüdür. Güner Mirdal, backwash effect yani suyun itme gücünü ekonomi yazımına geri kalmış yönlerden gelişmiş yörelere kaynak, yetişmiş insan gücü akınını açıklamak için getirmiştir. Backwash effect politikada da geçerlidir. Metafor eğretileme olacak ama İmamoğlu'nun İBB seçiminde 800 binden fazla oy farkı yaratmasının ana nedeni Erdoğan'ın geri oy itme gücü olmuştur. Seçimde Binali Yıldırım'ın gerçek adayın ise Erdoğan olduğu bilinir. Nitekim Erdoğan İstanbul'un tüm ilçelerinde aday gibi davranmış, oy istemiş, fark da 800 bini aşmıştır. Önümüzdeki seçimde muhalefet adayının en büyük gücü Cumhur İttifakı'nın geriye itme etkisi olacaktır ki yanlış yorumlarla 2. Ekmeleddin İhsanoğlu faciası yaratılmasın, CHP gerçek oy potansiyelini harekete geçirebilsin.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yorsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yorsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halka adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır. İşte biz de bu bağlamda sizler insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 43. bölümüyle birlikteyiz.
Son birkaç bölümde anlattıklarımız, insanlığın büyük kurtarıcısının yokluğunda gerçek bir bekleyenin görev ve sorumlularıydı. Böyle bilgili ve ileri görüşlü bir insan kendisini Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcısı olmaya layık kılacak işler yapmakla birlikte ailesini, çevresini ve nihayetinde toplumu da Mehdi kültürüyle tanıştırır. Ailesinden sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyen bir kimse, kendisine en yakın olan insanlara onun parlak, kibar ve kurtarıcı karakterini ve hedeflerini tanıtmak için çaba gösterir. Mukaddes ve ilahi bir inanç ve düşüncenin yayılmasının, onların karakter, şahsiyet ve düşüncelerini bilenlerden başlaması doğaldır. Bu kesim onu dürüstlük, takva, iyilikseverlik gibi sıfatlarla anarlar.
Aile ve akrabalar bize en yakın kişilerdir. Bazen onları çocukluktan tanırız ve genellikle onlarla yakın ve güçlü bir ilişkimiz olur. Ayrıca her zaman birbirinin durumundan haberdar olan ve zor zamanlarda birbirimize yardım eden arkadaşlarımız var. Ayrıca komşularımız ve iş arkadaşlarımız en çok gördüğümüz ve samimi bir şekilde selamlaştığımız, hal hatır sorduğumuz kişilerdir. Bu açıklama ile bir bekleyen ve muntazır Mehdevi kavramlarını ve üretilerini sakin ve sevgi dolu bir atmosferde iletmek için aile toplantılarını ve arkadaş, meslektaş ve komşu ortamlarını ve dostane sohbetlerin ortamını kullanır. Bu tür kimseler İmam Zaman varlığına inandıkları takdirde bir mümin asıl görevi bu inancı artırmak ve onları beklemeyi ve harekete geçmeyi teşvik etmek ve her zaman o hazreti anlamalarını sağlamaktır. Bu şekilde sosyal hazırlığı yaratmak görevi üzerinde en fazla etkiye sahip olduğu kişilerle başlamış olur.
Aile, tanıdıklar ve akrabalardan sonra İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini bekleyenler toplumu bu büyük ve hayırlı olayın gerçekleşmesine hazırlamaya çalışmalıdır. Bu görevi yapma duygusu herkesin Müslüman hatta gayrimüslim olsun toplumdaki kardeşlerinin durumu ve akıbeti konusunda sosyal sorumluluğu yerine getirme zarureti şeklindeki İslam'ın genel kuralından doğmuştur. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak İslam'ın iki temel ilkesidir. Buna göre toplum fertleri birbirini iyiliğe teşvik etmeli ve kötülükten sakındırmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlardan hak yolunda iyilik, takva ve sebatta, işbirliği ve etkileşimde bulunmaları istenir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bütün insanları birbirinden sorumlu tutmuş ve bir uyarı...
Bismillahirrahmanirrahim. Gran wauridun ko assalamu alaikum. Da Tehran de Iran de Islami Jamhuriyat ghaq.